Satır Arası.
Merhaba sevgili dinleyiciler. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Satır Arası programıyla karşınızdayız. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Necmettin Maksutoğlu ve teknik yapımdaki arkadaşımız Cihan Aktepe ile birlikte ben Bilal Çetin.
Ben Fatih Atik.
Türkiye ve dünya gündeminin satır aralarını birlikte okumaya çalışacağız. Değerli dinleyiciler, dünya gündemindeki en önemli konu Katar krizi. Katar krizinde arabuluculuk çalışmaları devam ediyor. Türkiye ve Kuveyt başta olmak üzere krizin çözümüne yönelik çalışmalar yoğunlaştırıldı. Türkiye gündeminde ise darbe tartışmaları devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin darbe komisyonu üyelerinin hazırladığı muhalefet şerhi darbe komisyonuna gönderildi ve bu muhalefet şerhindeki ifadeler tartışmalara neden oldu. Ekonomide ise olumlu gelişmeler var. Büyüme rakamları açıklandı. İlk çeyrekte büyüme rakamlarının %5 olması Türkiye açısından güzel bir haber olarak yansıdı. Tüm bunları ve diğer gelişmeleri Satır Arası programında konuşmaya çalışacağız. Telefon numaralarımız +90 312 463 34 19 ve +90 312 463 34 21. Fatih Atik, Katar kriziyle başlayalım istersen. Geçen hafta başlamıştı Katar krizi. Suudi Arabistan'ın öncülüğündeki 4 ülkenin Katar'a yönelik ambargo kararı almasının ardından dünyanın gözü Orta Doğu'ya, özellikle de Körfez ülkelerine ve Katar'a yöneldi. Katar'a yönelik ambargo kararının ardından ve arabuluculuk çalışmaları da hemen başladı. Türkiye ve Kuveyt arabuluculuk çalışmalarında öncülük ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu Katar krizinin çözümüne yönelik diplomatik girişimlerini ve temaslarını sürdürüyorlar. Katar krizi şu anda hangi aşamada, ne noktalara gidecek, bütün dünya tarafından merakla bekleniyor, evet. Tabii ki. Neler söyleyeceksin?
Şimdi Bilal, Ramazan ayında Müslüman ülkelerin bu şekilde birbirine girmeleri doğrusu çok yadırgatıcı ve üzücü bir gelişme oldu. Şimdi bu iş küresel aktörlerin kurguladığı, kendi halklarından kopuk, hatta kendi halklarından korkan yönetimlerin asıl oyuncular olduğu gerilim senaryosu. Tamamen bu, yani dışarıdan kurgulanmış. Neredeyse çatışma aşamasına getirdiler bu işi. Suudi Arabistan, Mısır, arkasından Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Yemen, buna Libya Tobruk hükümeti ve Maldiv adaları da dahil oldu. Evet. Ondan sonra da Amerikan Başkanı'nın açıklamaları geldi zaten. Yani bu olmayacak bir iş. Bölgede kim kurguluyorsa bu oyunu, mezhep ve etnik temelli düşük yoğunluklu bir savaş isteniyor. Tıpkı Irak'ta olduğu gibi, tıpkı Suriye'de olduğu gibi, burada da Suriye karmakarışık bir halde zaten. Bir arada tutmak mümkün değil. Irak da benzer şekilde bir noktaya gelindi. Şimdi Katar krizi çıktı. Yani bunun sebebi şu: bu savaş sürsün, mezhep ve etnik temelli ama düşük yoğunluklu, böyle büyük çatışma olmasın, bölgesel çatışmalar olsun, bu savaş sürsün, Müslüman dünyasındaki güven köprüleri, güven bağları tamamen kopsun isteniyor. Bundan kim kaybediyor? Bundan bölgedeki Müslüman ülkeler kaybediyor, Müslüman halklar kaybediyor. Kazanan kim peki? Kazanan da Batı bloğundaki savaş endüstrisi ve finans aktörleri. Yani bu çok açık. Ve İsrail tabii, doğal olarak. Bugün itibariyle Amerikan Başkanı'nın en yakınındaki isim, danışmanı sıfatıyla damadı. Damadı kim? İsrail Başbakanı Netanyahu'nun en yakın dostu. Dolayısıyla İsrail lobisi Beyaz Saray'ın tam içinde, Başkan Trump'ın makam odasının içinde, Oval Ofis'te. Müslüman dünyasının bunu iyi okuması lazım. Türkiye ne yaptı? Türkiye aslında bakarsan biraz Katar'dan yana ağırlık koymuş gibi görünüyor. Dün geçen hafta içinde Katar'la ilgili iki tane askeri anlaşma meclisten geçirildi. Bugün dün itibariyle yine bu anlaşmalar paralelinde 3 kişilik bir askeri heyet Katar'a gönderildi. Türk askeri Katar'a gidecek. Türkiye hem Katar'ın yanında olmakla beraber arabuluculuk pozisyonunu da korumaya çalışıyor. Hem Suudi Arabistan'la, hem İran'la, hem Bahreyn'le ve diğer ülkelerle görüşmelerini sürdürüyorlar. Ama bakıldığı zaman Tahran-Riyad ekseninde gerilim daha da artacak gibi görünüyor. Bugün gelen bir haber vardı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıkladı. Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan şeyle görüşecek. Amerikan Başkanı Trump'la bir telefon görüşmesi daha yapacak. Hı hı. Arkasından Macron, Fransa Cumhurbaşkanı ile bir görüşme yapacak. Katar Emiri ile bir kere daha görüşecek. Belki Katar Dışişleri Bakanı'nın Türkiye'ye gelmesi söz konusu olabilir. Hı hı. Yani bu trafik giderek artacak. Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanı biliyorsun tarih de vermişti. Ramazan bayramına kalmadan bu iş çözülsün evet. diye. Hı hı. Ama Amerika hem iyi polis hem kötü polisi oynuyor. Trump bir açıklama yaptı. Önce Dışişleri Bakanı yaptı bir açıklama. Dedi ki ambargoyu hafifletin dedi. Rex Tillerson. Arkasından Trump başka bir açıklama yaptı. Katar'la ilgili terörizme desteklemekle suçladı. Yani bunları okumak çok net bir şekilde görülüyor ki bu işin arkasında Batı bloğu var, Amerika var. Suudi Arabistan durup dururken bu işe niye giriyor? Bugüne kadar Katar ilk defa bu işleri yapmıyordu yani. Ama bu gerilimin özellikle İran'ın bölgede artan ağırlığı, Suudi yönetiminin bunlardan ürkmesi bu gerilimin daha da artabileceğini gösteriyor. Bugün petrol fiyatlarını ve silah satışını etkileyecek. Dolayısıyla Batı ülkeleri buradan para kazanacaklar. Amerika, İran arasında sağlanan mutabakatın da içi boşaltılmış oldu. Obama döneminde biliyorsun nükleer enerji anlaşması imzalanmıştı. Hı hı. Bu hareketlerle İran doğrudan hedef tahtasına konuldu ve Obama döneminde imzalanan o anlaşmanın da içi boşaltılmış oldu. Hı hı. Dileğimiz o ki bu iş Suudi-Katar çatışmasına dönüşmesin. Hele hele İran-Suud çatışmasına hiç dönüşmesin. Evet. Yani bu çok çok acıtıcı, çok çok kanatıcı bir iş olur. Evet. İnşallah Türkiye'nin çabaları sonuç verir ve Körfez ülkelerinin liderleri de bu noktada daha sağduyulu davranırlar. Ama bu doğal bir kriz değil. Yani üretilmiş bir kriz. Hı hı. Katar bakıldığı zaman dünyanın şu anda en büyük LNG yani sıvılaştırılmış doğalgaz hı hı. ihracatçısı pozisyonunda. Bir de Middle East diye bir haber sitesi var. Bilmiyorum takip ediyor musun? Bunu bazı gazeteci arkadaşlarımız da yazdı. Onların şef editörü bir makale kaleme aldı. Son iki haftada yani bu Katar krizinden önceki iki haftada Amerikan basınında çıkan Katar aleyhindeki yazılarda müthiş bir artış oluyor birdenbire. Hmm. Ve bunun başka bir Orta Doğu ülkesi, Körfez ülkesi tarafından finanse edildiğini iddia etti bu gazeteci. Kendi sitesinde de bunu yayınladı. Hmm. Bu ülkenin de Birleşik Arap Emirlikleri olduğu ileri sürülüyor. Hmm. Peki durup dururken Katar'la ilgili yani böyle bir ortam yok. Katar Amerika'nın rakibi değil. Öne çıkmış çok büyük bir ülke değil. Yani Amerika'nın zaten üssü var orada. Ve bildiğim kadarıyla 5000 civarında askeri var. Belki daha fazladır. Hı-hı. Yani. Dolayısıyla Amerika'nın hedefi olacak bir ülke değil. Durup dururken Amerikan basınında bu yazılar çıktı. Ve o gazetecinin iddiasına göre bunu başka bir Körfez ülkesi, Birleşik Arap Emirlikleri finanse ediyor iddiaya göre. Ben oradan Türkiye'ye bağlantı kuruyorum. 15 Temmuz darbesinden önce de Türkiye ile ilgili Amerikan medyasında pek çok haberler çıktı. Tayyip Erdoğan, diktatör. Türkiye'ye bir darbeye gidebilir filan diye yazılar makaleler çıktı. Washington Post gazetesinde özellikle. Hı hı. Şimdi bunlara bakıyorsun ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hatta şunu da ekleyeyim. Cumhurbaşkanı Erdoğan Washington'a ayak bastığı gün sen de orada mıydın hatırlamıyorum.
Yok değildim.
Washington Post'ta kimin makalesi yayınlandı? FETÖ liderinin makalesi yayınlandı. Evet. Bunlar sadece parayla pulla olacak işler değil. Amerika'da para döner. Evet. Bir şey yaptırdığın zaman para konuşur yani. Gazetelerde de ilan verirsin, milyon dolar verirsin, paranı yayınlatırsın. Ama bu sadece para gücüyle yapılabilecek organizasyonlar değil. Bunun arkasında bu işi yaptırabilecek iki tane kurum var. Bir tanesi CIA, bir tanesi de Pentagon. Dolayısıyla Türkiye'deki darbenin arkasında da, Katar'daki bu gelişmelerin arkasında da bu iz düşümlerini görmek, bu kurumların iz düşümlerini görmek mümkün. Bunu biz söylemiyoruz. Bunu Orta Doğu'ya yayın yapan David, neydi arkadaşın ismi, gazetecinin soyadını unuttum. Onlar kendi köşelerinde de yazdılar. Ve orada bir isim daha var. Muhammed Dahlan mıydı? Yanlış hatırlamıyorsam.
Muhammed Dahlan, evet.
Dahlan. Bu iş adamının da Türkiye'deki darbe öncesinde bazı gazetecilerle bir araya geldiği ve Türkiye'ye ciddi şekilde 3 milyar dolar civarında bu işe para aktardığı söyleniyor. Tüm bu iddialar yanıt bekliyor. Yani bunları araştırıyoruz, bakıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti de şu ana kadar Sayın Cumhurbaşkanı'nın yürüttüğü politika biraz Katar'a yakınmış gibi görünse de Suudi yönetimiyle de konuşabiliyor. diğer ülkelerle de konuşabilen tek ülke gibi görünüyor. Şimdi bu trafiğin artacağını ben düşünüyorum.
Katar krizinin başlamasının ardından tabii özellikle İslam ülkeleri tavrını belli etmeye başladı. Bazı ülkeler Suudi Arabistan'ın başını çektiği koalisyonun içinde yer aldı. Diğer bazı ülkeler de Katar'ın yanında yer aldı. Başta Türkiye olmak üzere birçok ülke krizin aşılmasına yönelik girişimlerde bulunuyor. Kuveyt bunların başını çekiyor, Türkiye bunların başını çekiyor. Özellikle Kuveyt Emiri Suudi Arabistan Kralı Salman'la krizin giderilmesi için görüşmeler yapmıştı. Pakistan'ın burada tabii tavrı merak ediliyordu. Pakistan nasıl bir tavrı izleyeceği merak ediliyordu. Pakistan krizde derin bir endişe duyduğunu ifade ederek taraf tutmadığını ifade etti. Fransa tüm taraflara diyalog çağrısı yaptı. Ancak Katar'ın sorulan sorulara cevap vermesi gerektiğini ifade etti. Sudan krizde taraf tutmayacağını açıkladı. Bugün mesela ilginç bir haber okudum ben. Somali'ye 80 milyar dolar rüşvet teklif ediliyor. Katar'la ilişkilerini kesmesi yönünde. Ancak Somali yönetimi bu teklifi reddediyor.
Teklifi yapan?
Teklifi yapan Suudi Arabistan. Ama bu teklifi reddediyor Somali. Yani Katar'ın yanında yer aldığını ifade ediyor. Ve bu arabuluculuk çalışmaları hala devam ediyor. Tabii şimdi bir de Katar'la bağlantılı olan bazı İslam alimlerinin, bazı kişilerin ve bazı yardım kuruluşlarının terörist ilan edilmesi de söz konusu oldu biliyorsun. Bu da çok tartışmaya neden oldu. Özellikle İslam alimi Kardavi'nin terörist listesinde ilan edilmesi İslam dünyasında çok tepkilere neden oldu. Çünkü Kardavi İslam dünyasında saygın olan bir isim. Hatta Birleşmiş Milletler Sözcüsü de terörist listesine eklenmiş olan bazı Katarlı yardım kuruluşlarının Yemen'de, Suriye'de ve Irak'ta ciddi çalışmalar yürüttüğünü de açıkladı. Türkiye tabii bu konuda sen biraz önce söyledin ne kadar Katar tarafındaymış gibi gözükse de arabuluculuk rolünün gerektirdiği şekilde her iki tarafa da eşit mesafede durmaya çalışıyor. Hem Suudi Arabistan'a hem Katar'a eşit mesafede durmaya çalışıyor. Bu sorunun çözülmesine yönelik diplomatik çalışmalarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sen de söyledin. Ramazan bayramından önce bu sorunun çözülmesi gerektiğini ifade etti. Ve hatta bugün grup toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı olarak yaptığı konuşmada Suudi Arabistan Kralı'na bir çağrıda bulundu. Dedi ki bu sorunun çözümü yönünde Suudi Arabistan'ın ve Suudi Arabistan Kralı'nın dedi aktif rol oynaması gerekiyor dedi. Ve bu sorunun çözümü dedi Suudi Arabistan Kralı'ndan geçiyor diyerek krala bir çağrıda bulundu.
Ama yani kral çıkardı zaten bu krizi.
Ama işte kral çıkardı ve biraz önce ben bir haber okudum mesela. Çok enteresan geldi o haber. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı bir açıklama yapmış. Katar'a gıda maddesi ve ilaç konusunda yardım yapmaya hazırız şeklinde bir açıklama yapmış. Bu açıklamayı ben krizin yumuşaması yönünde olumlu bir adım olarak değerlendirdim. İnşallah olumlu bir adım atılır. Katar'la olan kriz kısa sürede aşılır. Ramazan bayramı dedi Sayın Cumhurbaşkanımız ama inşallah Ramazan bayramına kalmadan da çözülür. İslam dünyası yeni bir krizle karşı karşıya kalmaz. Müslümanlar yeni bir krizle karşı karşıya kalmaz diye temenni ediyorum.
Tabii işin ekonomik tarafı da var Bilal. Hı hı. Az önce bahsettim biraz. LNG ihracatında Katar dünya birincisi. Hı hı. Fakat ilginç gelişmeler yaşanıyor orada. Amerikan yönetimi şu anda sıvılaştırılmış doğalgaz konusunda dünyanın bir numarası olma noktasına geldi. Hı hı. Kaya gazı ve LNG sıvılaştırılmış doğalgaz ihracatı yapmaya başladı Amerikan yönetimi. Hatta ilk gemileri de yola çıkardılar. Yanlış hatırlamıyorsam ihracat yapıyorlar. Hı hı. Şimdi bu da ciddi bir pazar. Katar burada bir numaralı tedarikçi konumunda. Şimdi Bahreyn gibi ülkeler, Mısır gibi ülkeler biz de dahil olmak üzere Katar'dan sıvılaştırılmış doğalgaz alıyoruz. Ama en büyük tüketicisi kim? Katar'ın en büyük müşterisi Japonya. Ondan sonra Malezya ve o civardaki ülkeler, Kore. Dolayısıyla orada bir ekonomik ayağı da var bu işin. Bir bu tarafı var. Amerika kendisi yeni pazarlar kazanmak istiyor olabilir bu Katar kriziyle ardından. İkincisi de biliyorsun Suudi Arabistan ziyaretinden sonra 110 milyar dolarlık bir silah anlaşması imzalamıştı Suudi yönetimi. Acaba Katar'a da böyle bir talepte mi bulundu? Böyle bir teklifte bulundu da Katar red mi etti? Silah alın Amerika Birleşik Devletleri'nden diye aklına geliyor insanın. Bu tip şeyler olabilir ama krizin ne yöne evrileceğini bilemiyorum. Yani bir ihtimal Suudi Arabistan'ın Katar'ı işgal edebileceği söyleniyor. Ki ben buna ihtimal vermiyorum. Çünkü bugün itibariyle Katar sınırda bir takım askeri önlemler almıştı. Dün gece itibariyle o zırhlı araçları sınırdan çekmiş Katar. Yani gerilim biraz düşecek noktasına geldi diye düşünüyorum. Ama tabii aklı selime ihtiyaç var. Ramazan ayında Müslümanların bu şekilde bir arada olmaları gerekirken neredeyse Habil ile Kabil gibi birbirine girmek üzereler. Ve bu oyunu da başkalarının kurguladığı çok açık. Yani Mısır gibi bir devletin, ondan sonra Suudi Arabistan gibi bir ülkenin yönetimlerinin doğrudan dışarıdan bu kadar etki altında olduğunu görmek de insanı şaşırtıyor. Şunu söyleyeceğim. Amerikan Birleşik Devletleri, Amerikan yönetimi geçtiğimiz aylarda, sen de bunu hatırlayacaksın, Suudi Arabistan'ı teröre destek veren ülkeler pozisyonuna almıştı. Suçlaması ve listesini almıştı. Hatta 11 Eylül saldırılarını Suudi Arabistan'ın yaptığı gerekçesiyle, finanse ettiği iddiasıyla Suudi Arabistan hakkında inceleme başlatıldı. Ve bu konuda Suud yönetiminin Amerika'daki paralarına, yatırımlarına blokaj kondu. Arkasından da terörü finanse ettikleri gerekçesiyle Suudi Arabistan'a dava açıldı. Bak şimdi bu çok enteresan bir şey. Bunu unutuyor insanlar. Amerikan yönetimi bundan 6 ay önce Suudi Arabistan'a dava açtı. Amerika'daki 800 milyar dolar, belki 1 trilyondan fazla dolar olan yatırımlarını bloke etti. Şimdi Suudi Arabistan bu hiç olmamış gibi Katar gibi bir ülkeyi teröre yardım ve yataklıkla suçluyor. Ve hangi konuda suçluyor? Müslüman kardeşler konusunda suçluyor. Müslüman kardeşler kim? Terör örgütü mü? Birleşmiş Milletler nezdinde bakıldığında terör örgütü değil. Amerikan listelerine bakıyorsun, terör örgütü değil. Türkiye'ye bakıyorsun, değil. Yani Amerika yönetimi demek ki Suudi Arabistan'a ya çok ciddi baskı yapıyor böyle bir harekete girmesi için. Ki parasını kurtarsın ya da işte daha normal bir şekilde kendi yönetimini sürdürebilsin. Yoksa yapmazsa da herhalde tehdit ediliyor yani diye düşünüyorum. Çünkü bir süre önce Amerika Suudi Arabistan'ı bu şekilde davrandı yani. Amerika Suudlular, Amerikan bakan gitti. Amerikan Dışişleri Bakan Yardımcısı mı gitmişti yanlış hatırlamıyorsam. Suudi Arabistan'a Dışişleri Bakanı'nı, Amerikan Büyükelçisi'ni ve İstihbarat Başkanı'nı bir günde görevden aldı Suud Kralı. Yani Amerikan yönetimi Suudi Arabistan'ı nasıl sıkıştırıyor, ona bunları nasıl yaptırıyor bunu bilemiyorum. Ama bildiğimiz bir tek şey var. Suudi Arabistan'ın Amerika'daki yatırımlarına müthiş bir blokaj koydular. Dolayısıyla onların eli kolu bağlandı gibime geliyor. Ama bu nasıl açıklanacak kamuoyuna? Nasıl değerlendirmeler yapılacak? Bunu bilemiyorum ama Ramazan ayında bayrama şurada sayılı günler kalmışken iki Müslüman ülkenin birbirine girmesi hiç kimsenin istemediği bir olay. Çünkü Irak zaten karmakarışık. Suriye zaten bölünmüş paramparça bir yapıda. Buralarda istikrar beklemiyoruz. Bir de Katar'da, Körfez'de böyle bir krizin çıkması demek. Yani İslam dünyasının bir araya gelmesini beklerken tam tersine daha da dağılmasını yaşamak herkesin yüreğini kanatıyor.
Bir de Katar krizinin Türk iş politikasına yansımaları da var Fatih Atik. Biliyorsun geçen hafta Meclis Genel Kurulu'nda karar alındı ve Katar'a Türk askerinin gönderilmesi konusundaki anlaşma meclis tarafından onaylandı. Aslında bizim Katar'da bir askeri birliğimiz vardı, küçük bir askeri birliğimiz. Ancak bu askeri birlik daha da takviye edilecek. Tabii bu askeri birliğin gönderilecek olmasına ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi karşı çıkıyor. Hatta Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçen haftaki grup toplantısında yaptığı konuşmada siyasette çok tartışma konusu oldu biliyorsun. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere AK Partililerin yaptığı Rabia işaretini eleştirdi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Ve o Rabia işaretinin terör örgütlerinin işareti olduğunu iddia ederek o Rabia işaretinin yapılmaması çağrısında bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da o Rabia işaretinin anlamının ne olduğunu şehit aileleriyle yaptığı iftarda açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan orada dedi ki bu Rabia işareti tek millet, tek devlet, tek bayrak ve tek dil,
vatan,
tek vatan demektir dedi. Tabii bir de asker gönderilmesi konusu tartışma konusu. Katar'a Türk üssü kurulacak olması. Bugün Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında yaptığı açıklamalar da önemliydi bence. Hatta Sayın Devlet Bahçeli Cumhuriyet Halk Partisi'ni ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu da eleştirdi açıklamalarından dolayı. Dedi ki Sayın Bahçeli, Katar'da kurulacak Türk üssünün Körfez ülkelerinin güvenlik ve istikrarına destek vermekten başka bir hedefi yokken durduk yere bir kaşık suda fırtınalar koparanları anlamak şüphesiz mümkün değildir dedi. Hatta Sayın Bahçeli, Doha'ya, Şam'a, Bağdat'a, Ankara'nın milli ülkeleriyle yaklaşıyoruz. Doğru olduktan sonra da kimseden lafımızı çekinmeyiz. Malum çevrelere sormak istiyorum. Türkiye'nin bölgede pozisyon alması gözünüze batıyor da birçok ülke niçin dikkatlerinizden kaçıyor? Kimlere sözcülük yapıyorsunuz? Eğer yürekliyseniz minlerden kaçmayacaksınız. ABD'ye ne işiniz var Orta Doğu'da deyin de endamınızı görelim. CHP'nin cesareti varsa Rabia polemiğine değil, emperyalizmin bölgeye kurduğu kanlı rampalara baksın. Bence bu Devlet Bahçeli'nin bugünkü sözleri milli bir duruşu, yerli bir duruşu öngören sözler. Yani Türkiye'nin Orta Doğu'da, Körfez ülkelerinde pozisyon almasından ana muhalefet partisinin bence övünmesi gerekir, tebrik etmesi gerekir. Ancak ana muhalefet partisi her zaman yaptığı gibi iktidarı bu konuda da eleştirdi.
Ya ben anlamıyorum. Sözünü lütfen unutma. Araya bir gireyim sen müsaadenle. Hı-hı. Mısır'da darbe oldu. Ana muhalefet darbeyi kınamadı. Evet. Sisi'nin yanında tavır aldı.
Maalesef.
CHP, özür dilerim. Suriye'de rejim binlerce insanını katletti. Türkiye buna ses çıkardığı zaman gittiler yine Esad rejiminin yanında yer aldılar.
Evet.
Şimdi orada ortada açık bir haksızlık olduğu görülen Katar'da yine Türkiye'nin politikasını eleştiriyorlar. Türkiye Cumhuriyeti'nde darbe oldu kardeşim, darbe oldu. Bu adamlar yine darbecilerin yanında yer aldılar. Ya CHP'nin bu zikzaklarının anlamını ben çözemiyorum yani. O zaman sen Yenikapı'ya niye gittin? Yenikapı'da niye durdun? Bugüne kadar, bugün de çok enteresan bir şey daha söyledi bu Kemal Kılıçdaroğlu. Belki değineceksin ama. Bugün Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin de verdiği FETÖ'cülerin başvuruları üzerine verdiği işte ne komisyonuydu ismini unuttum şimdi. Başvuru komisyonuna, OHAL komisyonuna başvurun demişti Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Evet. Kemal Kılıçdaroğlu bugün de diyor ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi sen kendine gel, Türkiye'de ne olduğunun farkında mısın? Nasıl böyle bir karar verirsin diyor. Evet. Yani diyor ki Türkiye'yi diyor yargıla, Türkiye'yi diyor mahkum et bu konuda diyor. Ya yani insaf diyorum ben artık bu CHP Genel Başkanı'na.
Yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bile insaflı davranıyor.
Kılıçdaroğlu'nda aynı insaf yok.
Cumhuriyet Halk Partisi o sözü oraya getirmişken bence o kararı da konuşalım. Değerli dinleyicilerimiz de hatırlarlar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne KHK ile ihraç edilen bir öğretmen başvuruda bulundu. Ve dedi ki benim ihraç edilmem anayasa ve Türk yasalarına aykırıdır dedi. Bu konuda inceleme yapın dedi. Ancak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de iç hukuk yollarının tüketilmemiş olması gerekçesiyle bu öğretmenin başvurusunu kabul edilemez buldu ve reddetti. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu kararı emsal niteliğinde bir karar. Bu konuyla ilgili mahkemeye yapılmış bildiğimiz kadar 18 bine yakın başvuru var. Ve bu kararın ardından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu başvuruların hepsini reddedecek, Türkiye'ye gönderecek. Çünkü dinleyicilerimiz hatırlayacaklardır. OHAL Komisyonu diye bir komisyon kuruldu. Bu komisyon kamudan ihraç edilen kişilerle ilgili itirazları inceleyecek ya da OHAL kapsamında kapatılan dernekler, kurumlar, gazeteler, yayın organları ile ilgili itirazları inceleyecek ve bir karara bağlayacak. Bu kararın ardından verilen bu karara yargı yolda açık olacak. OHAL Komisyonu tarafından verilen kararın ardından Türkiye'de Danıştay'a dava açılabilecek. Danıştay'ın kararının ardından Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruyla başvurulabilecek. Eğer kişi istediği neticeyi alamasa o zaman Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne de gitme hakkı olacak. Ancak burada FETÖ'cüler farklı bir taktik izlediler. Doğrudan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurdular. Ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de yerleşmiş içtihatlarına uygun olarak dedi ki sen iç hukuk yollarını tüketmediğin için ben buna bakamam. Git dedi önce OHAL Komisyonu'na başvur, Danıştay'a başvur, Anayasa Mahkemesi'ne başvur. Oradan netice alamazsan gel bana başvur dedi. Ahim yerleşmiş içtihatlarının gereğini yaptı, hukukun gereğini yerine getirdi. Ancak senin de söylediğin gibi bizim ana muhalefet partisi genel başkanımız Ahim'in bu kararını beğenmedi. Hatta şöyle bir ifade kullandı yanlış hatırlamıyorsam. Ahim sende vicdan var mı? Gibi bir ifade kullandı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi saygın bir mahkeme. Türkiye'nin de kabul ettiği bir mahkeme. Ahim'in kararına herkesin saygı göstermesi gerekir ve Ahim bence doğru bir karar verdi. Çünkü OHAL komisyonunu başvurular bildiğimiz kadarıyla önümüzdeki haftalarda başlayacak. Oralarda netice alınamazsa AİHM'e başvurması gerekiyor. Ama maalesef
muhalefete bunu anlatamıyorsun. Bak şimdi geçen haftaki grup toplantısında dedi ki ben çok takip ettim. Hı-hı. Benim hayatım FETÖ'yle mücadeleyle geçti dedi.
Evet.
FETÖ darbeyi FETÖ yapmıştır dedi. Hı-hı. Benim de hayatım FETÖ'yle mücadeleyle geçti. Ben anlamıyorum. Nasıl mücadele ettin? CHP'nin başına nasıl geldin kardeşim sen? Hı-hı. Kaset kumpasıyla gelmedin mi? Hı-hı. Kaseti kimler yaptı? Hı-hı. Bununla ilgili iddianame var.
Evet.
Herkesin nasıl yapıldığı ortada. FETÖ'cü polisler çilingirleri tutup zorla o evleri açtırıyorlar. Hı-hı. O evlere buvakların içine, televizyonlara görüntülü kaydetme cihazları yerleştiriyorlar. Gizli kameralar yerleştiriyorlar. Bunu Hı-hı. çilingirler itiraf etti. Hı-hı. Yakalanan bazı polisler de itiraf etti. Bazıları da kaçtı. Sen o kaset kumpasından sonra gelmedi mi bu CHP'nin başına? Nasıl FETÖ'yle ömrün mücadeleyle geçiyor ben anlamıyorum yani. Gezi olaylarını kimin organize ettiği ortaya çıkmadı mı?
Evet.
Arkasında bunların da parmağı var. Gezi'nin koçbaşı kimdi peki? Cumhuriyet Halk Partisi. Ana muhalefet. Bahçeli bugün çok güzel söylemiş yani. Bahçeli'nin sözü çok önemli. Hı hı. Siz nerelere bağlısınız? Kimin için politika yapıyorsunuz diye evet. soruyor ana muhalefete.
Evet.
Bak bir şeyi daha hatırlatmak istiyorum sana. Sen ne düşünüyorsun bilmiyorum. Herkes sorguluyor. Bahçeli neden böyle döndü? 180 derece değiştirdi politikasını. Hı-hı. 7 Haziran seçimlerinden önce sen de çok iyi hatırlarsın. Bahçeli'nin söylemleriyle Kılıçdaroğlu'nun söylemleri aynıydı. Hı-hı. İşte yolsuzluk 17-25 şöyle böyle filan. Hükümete ciddi şekilde yükleniyorlardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da. Ama 7 Haziran'dan sonra Bahçeli'de Hı-hı. müthiş bir dönüşüm oldu. Demek ki neler olduğunu okudu. Devlet Bahçeli bunu anlatıyor zaten. Türkiye müthiş bir kalkışmayla karşı karşıya çepeçevre sarılmış vaziyette. O yüzden biz bu Cumhurbaşkanlığı sistemine destek veriyoruz diyor. MHP bunu söylüyor fakat CHP herkesin bu dillendirdiği söylemi ve gelişmeleri okumaktan aciz, görmekten aciz bir noktada patinaj yapıp duruyor. Patinaj da değil zikzak çiziyor. Yani bir gün diyor ki Fırat Kalkanı Harekatı'nı destekliyoruz. Ertesi gün diyor ki bizim Suriye'de ne işimiz var? Katar'da ne işimiz var? Ya Türkiye'nin etrafında oynanan oyunları görmüyor musunuz? Sizin bunları değerlendirme imkanınız yok mu? Hadi Kemal Kılıçdaroğlu böyle konuşuyor, görmedi diyelim. Hı hı. Bazı CHP milletvekilleri ne yapıyor? Medyada da yer aldı. Avrupa Birliği'nde açıkça şunu yaptılar. Türkiye'de ekonomik kriz olmadığı sürece Tayyip Erdoğan başarılı olur dedi bir milletvekili. Hı hı. Avrupa Birliği'ndeki yayınlanan gazetelere demeç verdi. Yani dedi ki Türkiye'ye ekonomik yatırımlarınızı durdurun.
Evet.
Çekin, Türkiye'de ekonomik kriz olsun. Hı hı. O zaman Tayyip Erdoğan'ı devirebilirsiniz. Ya bu nasıl bir vatanseverlik? Bu nasıl bir milliyetperverlik? Bu nedir yani?
Cumhuriyet Halk Partisi'nin darbe araştırma komisyonu raporuna ilişkin muhalefet şerhi de dün açıklandı kamuoyuna. Bu muhalefet şerhi de tartışmalara neden oldu. Muhalefet şerhindeki ana felsefe şu. 15 Temmuz darbe teşebbüsü kontrollü bir darbe teşebbüsüdür. İddiasını ispatlamak için kaleme alınmış bir muhalefet şerhi. Pek çok iddialar orada dile getiriyor. Zaten bilinen iddialar bunlar. Ben raporu biraz okudum. Raporda yeni bir şey yok aslında.
Altını doldurdukları bir delil var mı peki?
Bilinen iddiaların tekrarından ibaret. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP sözcülerinin medyada sık sık dile getirdikleri iddiaların dile getirilmesinden ibaret. Yeni bir şey yok raporda. Ama tabii bence bu raporda yani darbenin kontrollü bir darbe olduğunun ispatlanmasına yönelik bir rapor kaleme almış olunması FETÖ'nün tezlerine destek verilmesi anlamına gelmektedir. Çünkü biliyorsun darbe tiyatrosu ve kontrollü darbe sözlerini ilk dile getiren kişi Pensilvanya'da yaşayan FETÖ terör örgütünün lideri Fethullah Gülen'dir. Ve bunun iddialarının hala dillendiriliyor olması da bence dikkat çekici. Tabii bu raporda kamuoyunda çok tepkilere neden oldu, tartışmalara neden oldu. AK Parti sözcüsü Mahir Ünal'ın bir açıklaması vardı biraz önce. O da enteresandı bence. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kimlere hizmet ettiğini gösterme açısından Sayın Kılıçdaroğlu'nun bugünkü açıklamalarının önemli olduğunu ifade ediyordu Mahir Ünal. Tabii bu kontrollü darbe tartışmaları bundan sonra da devam edecek.
Ya kontrollü darbe kim kontrol etmiş? Bile konuşalım biz. Genelkurmay Başkanı mı organize etmiş? MİT Müsteşarı mı organize etmiş bu darbeyi? Tayyip Erdoğan mı organize etmiş? Konuşalım burada yani açık açık. Madem CHP'liler böyle
iddia ediyor. İşte bunu ispat etmesi gerekiyor.
Nasıl yani, olacak bu iş ya?
Cumhuriyet Halk Partisi kontrollü darbe iddialarını gündeme getiriyor. Ama bunun altını dolduramıyor. Bunun altını doldurması gerekiyor. Yani bu kontrollü darbenin nasıl yapıldığının altını doldurulması gerekiyor.
MİT Müsteşarı'nın ve Genelkurmay Başkanı'nın haberi vardı diyelim. Evet. Tamam mı? Var hadi olmuş olsun. Onlar kontrollü yapıyorsun. O zaman niye öne çektiler? Madem darbe yapacaklardı gece 3'te yaparlardı gene. Üstünü kapatırlardı.
Evet.
Cumhurbaşkanı'nın uçağı kaç defa tehlike atlattı? Cumhurbaşkanı Marmaris'teki oteli basıldı mı? Basıldı. Polisler şehit edildi mi? Edildi. Cumhurbaşkanı madem kontrollü darbe yaptırıyordu. Helikoptere niye 300 metre sınırında uçtu? Bak geçen hafta Şırnak'ta tellere takıldı helikopter. 13 askerimizi şehit verdik. Cumhurbaşkanı bütün ailesiyle, çoluğuyla, çocuğuyla, torunuyla gecenin o yarısında 300 metreden böyle alçak uçuş niye yapıyor helikopter? Neden yapıyor biliyor musun? Eskişehir'deki ana radara yakalanmamak için yapıyor. Kontrollü olsa niye kalkar gelir iner? Biner uçağa gider. Veya o
hayır, kontrollü darbe olsa niye otelinde yani? Otelinde oturur. Darbeyi kontrollü darbe yapılıyorsa darbeyi seyreder.
Seyreder. Sonra ama, bastırılır, başka bir şey olur. Yani bu kadar insan niye ölsün?
Oteli basılmış, darbeciler tarafından Cumhurbaşkanı suikastle öldürülmek istemiş. Cumhurbaşkanına yönelik bir saldırı planlanmış. Bunun bütün ayrıntıları iddianamelerde ortaya çıkmış. Hem Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame var. Hem de İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame var. Dinleyicilerimiz o iddianameleri okusunlar. Orada Cumhurbaşkanı'na suikastin nasıl planlandığı, nasıl organize edildiği saat saat, dakika dakika anlatılıyor. Kontrollü darbe yaptıran birisi nasıl bunları...
Kendisine çoluğun çocuğun tehlikeye atar mı? Torunların tehlikeye atar mı? Böyle bir şey olabilir mi? Yani ana muhalefet ne yapacağını şaşırmış vaziyette. FETÖ ile mücadele ettim diye geziniyor, konuşuyor şu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu.
Evet.
Ama FETÖ'nün ekmeğine yağ sürmekten başka bir şey yapmıyor.
Fatih Atik, çok kısa bir vaktimiz kaldı. Türkiye'de çok güzel gelişmeler de oluyor. Bu güzel gelişmelerden birini de dinleyicilerimizle paylaşmak istiyorum ben. Dinleyicilerimizin zaten haberi vardır. İlk çeyrek büyüme rakamları açıklandı ve bu büyüme rakamlarına göre Türkiye'nin %5 oranında büyüdüğü açıklandı. Bu büyüme oranı %2.4 olan Avrupa Birliği ortalamasından iki katından bile fazla. Tabii bu büyüme rakamlarının bu kadar yüksek çıkması Türkiye açısından önemli bir başarı bence. 15 Temmuz darbe teşebbüsünü atlatmış bir Türkiye'nin %5 büyüme oranını yakalaması bugün bir gazetenin manşetiydi galiba. Şapka çıkartılacak bir gelişme bence.
Tabii çok büyük bir iş. Yani darbeyi atlatmış bir ülkenin ekonomisini böyle toparlayabilmesi. Yani umarım devamı gelir. Bu şekilde devam eder. Daha da iyi noktalara gelinir. Bununla beraber başka bir şey de olacak yakında. Onu da hemen bir iki cümleyle söyleyeyim ben. Şimdi Cumhurbaşkanı ekonomiye ağırlık verecekler. 18 aylık paket hazırlanıyor biliyorsun. Şeye kadar acil eylem planı da hazırlıyorlar.
Evet.
6 aylık. Şimdi bunların içinde neler olacak? Doğrudan vatandaşa dokunan bir düzenleme yapacaklar. Özellikle gıda fiyatları ile ilgili takip başlıyor. Bilal, sevgili Bilal. Şimdi Türkiye'de gıda malzemelerini yurt dışından ithal eden ya da toptan mal trafiğini, sebze meyve trafiğini kontrol eden 5-6 tane ana tedarikçi var bu memlekette. Mal fiyatlarını, gıda fiyatlarını da bunlar belirliyorlar aşağı yukarı. Şimdi hükümet bunlarla ilgili inceleme başlatıyor. Ve bundan sonra sivri biberin fiyatı yükseldi diye Merkez Bankası'na faiz baskısı yapamayacaklar. Faizleri arttır diye. Çünkü bunlarla ilgili müthiş bir çalışma başlamak üzere ve doğrudan vatandaşa dokunacak bir takım tedbirler yolda. Fiyatların yükselmesini engelleyecekler ve belki daha da düşecek. Bununla beraber buna şöyle bir örnek vereyim. Bankalarla ilgili bunu yaptılar hatırlarsan. Bankalar ortak hareket edip faizleri yükseltmişler. Rekabet Kurulu bunu tespit etti. Ve bankalara şu an dava açan vatandaşlar ödedikleri fazla faizi geri alabiliyorlar. Aynısını bu 5 ana tedarikçiye de yapacaklar. Böylelikle de enflasyonun yükselmesi, faizlerin yükselmesi engellenmiş olacak. İnşallah daha iyi günleri hep beraber göreceğiz.
Programımızı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleriyle bitirelim Fatih Atik. Bugün dedi ki, eğer büyüme oranı beklentilerin arasında çıksaydı hemen kredi notu düşürmek için harekete geçecek olan derecelendirme kuruluşlarının şimdi neredeyse yarı yarıya yüksek çıkan büyüme oranı karşısında ne yapacaklarını merak ediyorum dedi Cumhurbaşkanımız. Bu sözleriyle bitirelim.
Bir de şeyi söyleyelim ya, son cümle. Hı. Biraz uzatalım programı. Bedelli askerlikle ilgili de konuştu. Evet. O çok önemli. Gerçi yurt dışındakileri o kadar bağlamıyor bu konu ama onlar dövizli askerlik yapabiliyorlar. Yine de söyleyelim. Büyük bir beklenti vardı. İstersen sen söyle de ondan sonra kapat.
Buyur sen söyle o zaman abi.
Cumhurbaşkanı dedi ki bugün bedelli müthiş talep var. Acayip bir sosyal medyada baskı oluşturuldu. Cumhurbaşkanına soruldu, o da dedi ki Bakanlar Kurulu'nun kabinenin gündeminde böyle bir şey yok. Ben sadece başbakan bir konuşsunlar dedim dedi. Gündemde yok, dedikodusu var dedi Cumhurbaşkanı. Herkes de şöyle yorumluyor. İşte bedelli yok gündemimizde diyor. Ama ben kendi tecrübelerimden biliyorum. Bir şeyin dedikodusu çıktıysa, hele bedellinin, yani kesin çıkar. Belki şimdi değil ama 2019 seçimlerinden önce bir sürpriz olabilir.
Evet. Yani şu anda hükümetin ve Türkiye'nin gündeminde bedelli askerlik konusu yok. Ama olmayacağı anlamına da gelmez. Bunu da hatırlatalım. Değerli dinleyiciler, satır arası programının sonuna geldik. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Necmettin Maksutoğlu ve teknik yapımdaki arkadaşımız Cihan Aktepe ile birlikte ben Bilal Çetin.
Ben Fatih Atik.
Ankara'dan selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Önümüzdeki hafta buluşmak üzere. İyi akşamlar diliyoruz. Satır arası.